Ayrım 7, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 78. Devlet sonuç değildir, devlet nedendir. Ulusal devletin doğuşunu gizemli ve olağanüstü bir yasa belirler. Ulusal devlet canlı yaşayan bir birliktir. Milyonlarca insanın hepsinde özel bir değeri olan ölümsüz bir şeyin, Alman karakterinin, Alman ocağının, Alman iradesinin, Alman fedakarlığının var olduğunu tek başına ifade eder. Bach bir süre gözlerini kapatıp yattı. Uyumak için bir koyun sürüsü hayal etti. Bir ak, bir kara, bir ak, bir kara, yine bir ak, bir kara. Sabah kahvaltıdan sonra Bach annesine mektup yazdı. Alnını kırıştırdı, derin bir iç çekti. Yazdıklarının hiçbiri annesinin hoşuna gitmeyecekti. Ama son zamanlarda hissettiklerini ona anlatmak zorundaydı. İzne gittiğinde ona hiçbir şey söylememişti. Ama annesi oğlunun öfkesini babasıyla ilgili birbirinin aynı, sonu gelmez anıları dinlemek istemediğini görmüştü. Annesi onun babasının inancına ihanet ettiğini düşünecek. Ama hayır, ihanet ettiğini kabul etmiyor. Sabah tedavilerinden yorgun düşen hastalar sessizce yatıyorlardı. Kalecinin gece boşalan yatağına bir ağır yaralı yatırmışlardı. Bilinçsiz bir halde yatıyordu ve hangi birlikten olduğunu öğrenmek olanaksızdı. Yeni Almanya'nın insanlarının bugün ona çocukluk arkadaşlarından daha yakın olduğunu annesine nasıl anlatmalı? Hasta bakıcı geldi ve soru sorar gibi, "Teğmen Bach," dedi. "Benim," dedi Bach ve yazmaya başladığı mektubu eliyle kapadı. "Bir Rus kadın sizi soruyor Teğmen." "Beni mi?" diye sordu Bach şaşırarak. Stalingrad'dan tanıdığı Zina'nın geldiğini anladı. Bulunduğu yeri nasıl öğrenebilmişti? Bunu ona bölük sıhhiye arabasının sürücüsünün söylediğini hemen anladı. Sevindi, duygulandı. Karanlıkta yola çıkmak ve geçen arabaları durdurup binmek, 6-8 kilometre yolu yaya yürümek gerekiyordu. Bach kadının iri gözlü solgun yüzünü, ince boynunu, başındaki gri başörtüsünü gözünde canlandırdı. Koğuşta ise bir kahkaha kopmuştu. "İşte Teğmen Bach," diyordu Gerne. "İşte bu da yerel halk arasındaki çalışma." Fraser parmaklarındaki suyu silkeler gibi ellerini sallıyor ve şöyle diyordu. "Hasta bakıcı, kadını buraya çağır. Teğmen'in yatağı yeterince geniş. Biz onları evlendiririz." Keşifçi Krap ise, "Kadın köpek gibidir. Erkeğin peşinden gelir," dedi. Bach birden sinirlendi. Kadın ne hayal etmişti? Hastaneye nasıl gelebilmişti? Rus kadınlarla ilişki kurmak subaylara yasaktı zaten. Ya hastanede Bach'ın akrabaları ya da Forster ailesinin tanıdıkları çalışıyorlarsa, bu kadar önemsiz ilişkilerde bir Alman kızı bile onu ziyarete kalkışmazdı. Baygın halde yatan ağır yaralı nefretle gülüyormuş gibi geldi. "O kadına yanına gelemeyeceğimi söyleyin," dedi kaşlarını çatarak. Sonra neşeli konuşmaya katılmamak için hemen kalemi eline alıp yazdıklarını okumaya koyuldu. "Şaşırtıcı bir şey. Yıllarca devletin beni ezdiğini kabul ettim. Oysa şimdi devletin benim ruhumun sözcüsü olduğunu anladım. Kolay bir yazgı istemiyorum. Gerekirse eski dostlarımla bağlarımı koparırım. Yanına gideceğim kişilerin beni hiçbir zaman kendilerinden saymayacaklarını biliyorum. Ama içimdeki en önemli şey için kendimi kıskıvrak bağlayacağım." Koğuştaki neşe ise devam ediyordu. "Şşşt, rahatsız etmeyin onu, nişanlısına mektup yazıyor," dedi Gerne. Bach gülmeye başladı. Birkaç saniye tutabildiği kahkahası hıçkırığı anımsatıyordu. Şimdi güldüğü gibi ağlayabileceğini düşündü. 13. Bölüm 6. Piyade Ordusu'nun komutanı Friedrich Paulus'u sık görmeyen generaller ve subaylar, kor generalin düşüncelerinde ve ruhsal durumunda değişiklik olmadığını düşünüyorlardı. Ölçülü davranması, emirlerinin niteliği, küçük özel yorumları da, ciddi raporları da dinlerken gülümsemesi, kor generalin eskisi gibi savaş koşullarını kendine bağlı kıldığını kanıtlıyordu. Sadece komutana yakın olan kişiler, yaveri olan Albay Adams ve Ordukurmay Başkanı General Schmidt, Stalingrad çarpışmaları sırasında Paulus'un ne kadar değiştiğini fark ediyorlardı. Eskisi gibi tatlı espriler yapan hoşgörülü ya da kibirli biri olabiliyor, subaylarının yaşamlarına arkadaşça girebiliyordu. Eskisi gibi alayların ve tümenlerin çarpışmaya girmesi, rütbelerin yükseltilmesi ve indirilmesi, nişanların imzalanması onun yetkisindeydi. Eskisi gibi tiryakisi olduğu puroları içiyordu. Fakat asıl önemli olan gizli, manevi bir şey günden güne değişiyordu ve nihai bir değişime hazırlanıyordu. Koşullara ve sürelere hakimiyet duygusu generali terk ediyordu. Daha geçenlerde ordu karargahı istihbarat dairesinin raporlarına sakin bir bakışla göz gezdirmişti. Rusların ne düşündükleri, Rusların yedeklerinin harekete geçmesinin önemli olup olmadığı umurunda değil miydi? Adam sabahları masasına koyduğu rapor ve belge dosyalarından komutanın ilk önce Rusların gece hareketlerine ilişkin istihbarat bilgilerini aldığını görmüştü. Adams bir keresinde belgeleri dizdiği sırayı değiştirip başa istihbarat dairesinin raporlarını koymuştu. Paulus dosyayı açmış, en üstteki belgeye bakmıştı. Paulus'un uzun kaşları yukarı kalkmış, ardından dosyayı pat diye kapatmıştı. Albay Adams münasebetsizlik ettiğini anlamıştı. Kor generalin kısa, acır gibi görünen bakışı albayı şaşırtmıştı. Birkaç gün sonra Paulus her zamanki sırasına konmuş raporları ve belgeleri incelemiş, gülümseyerek yaverine ''Bay Yenilikçi, gözlemci bir insansınız galiba siz'' demişti. Bu sakin sonbahar akşamı General Schmidt zafer kazanmış gibi bir ruh haliyle Paulus'a rapor vermeye gelmişti. Schmidt geniş köy yolundan komutanın evine doğru yürüyor, gece içtiği tütünün acı kokusunun yapışıp kaldığı boğazını temizleyen soğuk havayı zevkle içine çekerek batan bozkır güneşinin koyu renklerine boyanmış gökyüzüne bakıyordu. Sakindi. Resim sanatını ve öğle yemeğinden sonra gelen geyirtilerin onu artık rahatsız etmediğini düşünüyordu. Akşam vakti ıssız, sakin bir yolda yürüyordu ve büyük ve ağır siperli bir şapkanın altındaki kafası, kanlı Stalingrad çarpışması süresince herhangi bir gün beklenen en sert çatışmada ortaya çıkması gereken şeylerle doluydu. Komutanın onu buyur edip dinlemeye hazırlandığı sırada da bunları söyledi.
Kuşkusuz bizim silah tarihimizde bir hücum için kıyaslanmayacak kadar çok teknik aracın seferber edildiği olmuştur. Ancak bu kadar küçük bir cephe parçasında, karada ve havada benzeri bir yoğunluk yaratmam hiçbir zaman gerekmemişti.
Paulus kurmay başkanını dinlerken sanki bir general değilmiş gibi sırtını hafifçe kamburlaştırarak oturuyor, Schmidt'in grafik sütunları ve harita kareleri üzerinde oraya buraya koşan parmağını izleyerek başını çabuk ve uysal bir hareketle çeviriyordu. Bu hücumu Paulus tasarlamıştı, parametrelerini Paulus belirlemişti. Ama şimdi çalıştığı en parlak kurmay başkanı olan Schmidt'i dinlerken yapılacak operasyonunun hazırlık ayrıntıları içinde kendi düşüncelerini tanıyamıyordu. Sanki Schmidt, Paulus'un bir muharebe programı haline getirilen düşüncelerini açıklamıyordu da Paulus'a kendi istediklerini dayatıyor, Paulus'un isteğine karşı piyadeyi, tankları, istihkam taburlarını hazırlıyordu.
''Evet, evet, yoğunluk'' dedi Paulus. ''Sol kanadımızdaki boşlukla karşılaştırınca çok etkileyici görünüyor.'' ''Bir şey yapamıyorsun'' dedi Schmidt. ''Doğudaki topraklar Alman askerlerinin yetmeyeceği kadar geniş.''
''Bu durum bir tek beni kaygılandırmıyor. Von Weizmann'a biz yumruğumuzla değil, uçsuz bucaksız doğu topraklarının üzerinde açılan parmaklarımızla vuruyorduk.'' dedi. ''Bu durum sadece Weiss'ı kaygılandırmıyor. Bu durum yalnız...''
Sözünü tamamlamadı. Her şey tam gerektiği gibi gidiyordu, hem de gerektiğinden farklı gidiyordu. Savaşın gerçek ruhu çarpışmalarla geçen son haftaların rastlantısal belirsizliklerinde ve kötü ayrıntılarda son derece yeni bir şekilde, keyifleri kaçırarak ve umutları yok ederek ortaya çıkacak gibiydi. İstihbarat Sovyet askerlerinin kuzeybatıda toplandığını ısrarla rapor ediyordu. Uçaklar onları durdurabilecek güçte değildi. Weiss Paulus ordusunun kanatlarında yedek Alman askerlerine sahip değildi. Weiss Rumen birliklerinde Alman radyo istasyonları kurarak Rusları yanlış haberlerle şaşırtmaya çalışıyordu. Ama böyle yapmakla Rumenler Alman olmuyordu. Başlangıçta zaferle sonuçlanmış gibi görünen Afrika seferi, Dunkirk'te, Norveç'te, Yunanistan'da İngilizlerin yenilgiye uğratılması, ancak bunun Britanya adalarının ele geçirilmesiyle sonuçlanmaması, doğuda kazanılan muazzam zaferler, Sovyet ordularını kesin yenilgiye uğratarak kapatılamayan Volga'ya doğru 1000 kilometrelik gedik. Her zaman en önemli şey yapılmış bitmiş gibi görünür ve eğer iş bir sonuca varmazsa o zaman bu yalnızca rastlantıyla ortaya çıkmış anlamsız bir gecikme olur. Onu Volga'dan ayıran şu birkaç yüz metre yarı yarıya yıkılmış fabrikalar, bir kısmı yanmış kutu gibi evler, yazın yapılan hücum sırasında ele geçirilen topraklarla karşılaştırılınca nedir ki? Ama Rommel'i de Mısır vahasından birkaç kilometrelik çöl ayırıyordu. Yenilmiş olan Fransa'da tam bir zafer kazanmak için de Dunkirk'teki birkaç saat ve birkaç kilometre yeterli olmadı. Düşmanı kesin olarak yenmek için her zaman ve her yerde birkaç kilometre yeterli olmuyor. Her zaman ve her yerde boş kanatlar, zafer kazanmış orduların arkasında çok büyük boşluklar bulunuyor, yedekler yeterli olmuyor. Geçen yaz, o günlerde yaşadıkları insana yaşamında ancak bir kez nasip olur herhalde. Hindistan'ın soluğunu yüzünde hissetmişti. Eğer ormanları önüne katıp sürükleyen, nehirleri yataklarından çıkaran çığın hissetme gücü olsaydı, onun o günlerde hissettiklerini hissederdi. O günlerde Almanların kulağının Friedrich adına alıştığı düşüncesi akıllara gelmişti. Elbette ciddi olmayan şaka yollu bir düşünce ama yine de böyle bir düşünce vardı. Ancak tam da o günlerde kötü sert bir kum tanesi kah ayağının altında kah dişlerinin arasında çıtırdamıştı. Karargâhta muzaffer ve mutlu bir gerginlik hüküm sürüyordu. Birlik komutanlarından yazılı raporlar, sözlü raporlar, radyo raporları, telefon raporları alıyordu. Artık ağır bir çarpışma değil, Alman zaferinin sadece simgesel ilanı kalmış gibiydi. Paulus telefon almacını eline aldı. ''Sayın Korgeneral.'' Arayan kişiyi sesinden tanımıştı. Askeri mesai konuşmaları havadaki ve radyo yayınlarındaki zafer çanlarıyla tam uyumlu olmuyordu. Tümen komutanı Weller kendi bölgesinde Rusların hücuma geçtiklerini, hemen hemen tabura yakın büyüklükte bir Rus piyade birliğinin kuşatmayı yararak batıya geçmeyi ve Stalingrad istasyonunu işgal etmeyi başardığını rapor etti. Hissettiği can sıkıntısı işte bu önemsiz olayla sıkı bir şekilde bağlantılıydı. Schmidt savaş emrinin taslağını yüksek sesle okudu. Komutanla arasındaki özel ilişkiler çok iyi olsa da resmiyet duygusundan uzak olmadığının işareti olarak omuzlarını geriye attı ve çenesini hafifçe yukarı kaldırdı. Ve korgeneral bir askere, bir generale uymayan bir şekilde ansızın sesini alçaltıp Schmidt'i şaşırtan şu tuhaf sözleri söyledi. ''Ben başarıya ulaşacağımıza inanıyorum ama ne var biliyor musunuz? Aslında bizim bu kentte savaşmamız tamamen gereksiz ve anlamsız. Stalingrad'daki kuvvetlerin komutanından beklenmedik bir şey.'' dedi Schmidt. ''Beklenmedik mi diyorsunuz? Stalingrad ulaşım yollarının merkezi olmaktan, ağır sanayinin merkezi olmaktan çıktı. Bundan sonra burada ne yapacağız?'' Astrahan Kalaç hattı boyunca Kafkas ordularının kuzeydoğu kanadına siper olabiliriz belki. Bu iş için Stalingrad'a gerek yok. Ben başarı kazanacağımıza inanıyorum Schmidt. Traktör fabrikasını ele geçireceğiz. Ama bunu yapınca yan kanadımızı kapatmış olmayacağız. Von Weiss Rusların vuracaklarından kuşku duymuyor. Blöf onları durdurmaz. Schmidt şöyle dedi. Olaylar gelişince anlamları da değişiyor. Ama Führer işi sonuca ulaştırmadan asla geri adım atmaz. Paulus'a göre felaket de asıl en parlak zaferlerin azim ve kararlılıkla sonuca ulaştırılmadığı için meyvelerini vermemesindeydi. Yine ona göre bir başkomutanın gerçek gücü anlamını yitirmiş görevleri yerine getirmeyi reddetmekte ortaya çıkardı. Ama General Schmidt'in inatçı ve zeki gözlerine bakarak şöyle dedi. İsteğimizi büyük stratejiste dayatacak değiliz. Hücum emrinin taslağını masadan aldı ve imzaladı. Özel gizlilik koşulu göz önüne alınarak sadece 4 nüsha dedi Schmidt. 14. Bölüm. Darenski'nin bozkır ordusunun karargahından yola çıkıp geldiği birlik, Stalingrad cephesinin güneydoğu kanadında Hazar denizi boyunca uzanan susuz kumluklarda bulunuyordu. Göl ve nehir suyunun yanında bulunan bozkırlar şimdi Darenski'ye vaat edilmiş topraklar gibi geliyordu. Buralarda yabani buğday yetişiyor, ağaçlar büyüyor, atlar kişniyordu. Nemli havaya, tan vakti çiğe, kuru ot hışırtısına alışkın binlerce insan ıssız kumlu düzlüğe yerleşmişti. Kum bu insanların tenini dövüyor, kulaklarına doluyor, darının ve buğdayın içinde çıtırdıyor, tuzun içinde, tüfeğin sürgüsünde, saatin mekanizmasında kum, askerlerin düşlerinde kum. İnsan vücudunun burun deliklerinin, gırtlağının, baldırlarının işi zordur burada. Burada insan vücudu basılmış tekerlek izinden çıkmış, yol falan izlemeden gıcırtıyla kayıp giden bir araba gibi yaşar. Darenski bütün gün topçu mevzilerinde dolaştı, insanlarla konuştu, krokiler çizdi, silahları, mühimmat depolarını gözden geçirdi. Akşama doğru bitkin düşmüştü, başı zonkluyor, gevşek kum zeminde yürümeye alışkın olmayan ayakları sızlıyordu. Darenski uzun zaman önce fark etmişti, geri çekilme günlerinde generaller emirleri altındaki insanların gereksinmelerine özel bir dikkat gösterirlerdi. Komutanlar ve askeri kurul üyeleri cömertçe öz eleştiri yaparlar, kuşkucu olurlar ve alçak gönüllülük gösterirlerdi. Acımasız geri çekilme dönemlerinde düşmanın üstün, başarısızlıkların suçlusunu arayan Stavka'nın ise kızgın olduğu dönemlerdeki kadar zeki, leb demeden leblebiyi anlayan insan orduda hiçbir zaman bulunmaz. Ama burada kumların arasında uykulu bir umursamazlık insanları avcunun içine almıştı. Karargah ve kıta komutanları bu dünyada ilgilenecekleri hiçbir şey olmadığından, kumun yarında, öbür günde, bir yıl sonra da yine olacağından sanki emindiler. Topçu alayı kurmay başkanı Yarbay Bova, Darenski'yi gece kalmak üzere evine çağırdı. Bova soyadının kahramanlığına karşın hafif kambur, kel kafalı biriydi. Bir kulağı da ağır işitiyordu. Dipnot: Bova, Rus halkı arasında çok sevilen destan kahramanı Bovin kastediliyor. Çağrı üzerine cephe topçu karargahına gelmiş ve olağanüstü belleğiyle herkesi şaşırtmıştı. Dar kambur omuzlarının üzerinde oturan dazlak kafasının içinde sanki rakamlardan, batarya ve tümen numaralarından, yerleşim yerlerinin adlarından, komutanların soyadlarından, yükseklik işaretlerinden başka bir şey olamazdı. Boğba duvarları kille ve gübreyle sıvanmış ahşap bir kulübede oturuyordu. Evin zemini katranlı karton parçalarıyla kaplıydı. Kulübenin kum düzlükte oraya buraya dağılmış diğer komutan evlerinden hiç farkı yoktu. ''Aa merhaba'' dedi Boğba ve Darenski'nin elini geniş bir hareketle sıktı. ''Nasıl güzel mi?'' diye duvarları gösterdi. ''Burada gübreyle sıvanmış bu köpek kulübesinde kışı geçirmemiz gerekiyor.'' Sessiz, sakin, Bova'nın kendisine hiç benzemeyen, farklı bir hal almasına şaşıran Darenski, ''Evet, pek iyi değil.'' dedi. Bova, Darenski'yi bir Amerikan konserve sandığının üstüne oturttu ve kenarlarına kurumuş diş tozu yapışmış, matlaşmış kesme cam bir bardağa vodka doldurdu. Islak bir gazete sayfasının üstüne duran yeşil domates turşusunu Darenski'nin önüne doğru sürdü. ''İçki ve meyveden buyurun, yarbay yoldaş.'' dedi Bova. Darenski bütün içki içmeyen insanlar gibi korka korka birkaç yudum aldı, bardağı kendinden biraz uzağa bıraktı ve Bova'ya orduyla ilgili sorular sormaya koyuldu. Ancak Bova iş konuşmalarından kaçınıyordu. ''Yarbay yoldaş'' dedi Bova, ''ben işle kafayı bozmuştum, hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Ukrayna'da kaldığımız sırada ne kadınlar vardı, hele Kuban'da, aman tanrım. Hem de koşa koşa geliyorlardı, bir göz kırpman yeterliydi. Ama ben, salak ben, kıçımı harekat dairesine koymuştum. Aklım başıma geç geldi, kumların ortasında.'' Bova'nın bir kilometrelik cephe hattına düşen ortalama asker yoğunluğundan ve kumlu çöl kaşırlarında toplara karşı avan toplarının üstünlüklerinden söz etmek istememesine ilk başta sinirlenen Darenski bu yeni konuşma konusuyla da ilgileniyordu. ''Tabii'' dedi. ''Ukrayna'da kadınlar olağanüstü ilginçtir. 1941'de karargah Kiev'deyken Ukraynalı bir hanımla görüşüyordum. Savcılıkta çalışan birinin karısıydı. Bir afet.'' Ayağa kalktı, elini yukarı kaldırdı, parmaklarını alçak tavana değdirdi ve ekledi.
Kuban konusunda da sizinle tartışmaya niyetim yok. Kuban bu anlamda ilk sıralardan birine konabilir. Güzellerin yüzdesi olağanüstü yüksektir. Darenski'nin sözleri Bova'nın üzerinde güçlü bir etki yapmıştı. Bir küfür savurdu ve ağlamaklı bir sesle şöyle aykırdı.
Şimdi Kalmuk kadınlarına ne buyurulur?
Öyle demeyin diye Bova'nın sözünü kesti Darenki. Sonra pelin ve bozkır dumanı kokan esmer elmacık kemikleri çıkık kadınlar üzerine oldukça usturuplu bir konuşma yaptı. Bozkır ordusu karargahından Allah Sergeyevna'yı anımsadı ve konuşmasını şu sözlerle bitirdi.
Evet, genel anlamda haklı değilsiniz. Her yerde kadınlar var. Çölde su yok, doğru, ama kadınlar var.
Ancak Bova ona yanıt vermedi. Darenski, Bova'nın uyuduğunu hemen fark edip ev sahibinin çok sarhoş olduğunu düşündü.
Bova ölüm döşeğindeki birinin inlemelerini anımsatan bir horultuyla uyuyordu. Başı yataktan sarkmıştı.
Darenski, Rus erkeklerinin içinde sarhoşlara karşı doğan özel bir sabır ve iyilikle Bova'nın başının altına yastık koydu, ayağının altına gazete serdi, ağzından akan salyaları sildi ve nerede yatabileceğine bakmak için etrafa göz gezdirdi.
7. ayrımın sonu. Sayfa 88.